Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Müberra Ellialtıoğlu. Eserin adı İstanbul Rumlarından Yemek Tarifleri. Masal Yıllarımın Mutfağı. Türü Anılarla Anadolu Rumları Yemekleri. ISBN No'su 978-975-08 2174-5. Bu kitap 138 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Haziran 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Sula Bozis'in İstanbul Rumlarından Yemek Tarifleri, Masal Yıllarımın Mutfağı kitabı, sadece yemek tariflerini içermiyor, aynı zamanda 20. yüzyılın ikinci yarısından küçük bir İstanbul panoraması. Üç kıta arasında gelişen ticari ve kültürel alışverişlerin kavşak noktasında bulunan İstanbul kentindeki yok yok deyişine tam olarak uyan, zengin besin maddeleriyle donanmış çarşı ve pazarlar, zaman içinde sayısız lezzet içeren bir mutfağın yaratılmasına yol açmıştır. Rum evlerinin mutfak kültürünü araştırdığımızda bu bereketin en iyi biçimde kullanıldığını görürüz. Deniz ürünlerinden tuzlu balık çeşitlemesine, sebze, balık veya sakatatla hazırlanan zeytinyağlı mezelik dolmalara ve sarmalara, dört mevsim etli veya zeytinyağlı tencere yemekleri çeşitlemesine değin Rum mutfağı, ünlü yazar Skarlatos Vizantios'un 3 ciltlik Konstantinopolis 1851-69 yapıtında belirttiği gibi, Asya ile Avrupa mutfak kültürlerinin bileşkesinden türeyen eklektik bir gastronominin ürünüdür. Pilav ile tartalet ve pastanın, tavuk göğsü ile pudingin, sarma ile kotletin bir arada hazırlandığı, kent soylu kozmopolit bir ev mutfağı geliştiren İstanbullu Rum ailelerin yemek kültürü, sözlü geleneğe dayanan bu süreklilikle günümüze dek ulaşır. Masal Yıllarımın Mutfağı. Üç kıta arasında gelişen ticari ve kültürel alışverişlerin kavşak noktasında bulunan İstanbul kentindeki yok yok deyişine tam olarak uyan, zengin besin maddeleriyle donanmış çarşı ve pazarlar, zaman içinde sayısız lezzet içeren bir mutfağın yaratılmasına yol açmıştır. Rum evlerinin mutfak kültürünü araştırdığımızda bu bereketin en iyi biçimde kullanıldığını görürüz. Deniz ürünlerinden tuzlu balık çeşitlemesine, sebze, balık veya sakatatla hazırlanan zeytinyağlı mezelik dolmalara ve sarmalara, dört mevsim etli veya zeytinyağlı tencere yemekleri çeşitlemesine değin Rum mutfağı, ünlü yazar Skarlatos Vizantios'un 3 ciltlik Konstantinopolis 1851-69 adlı yapıtında belirttiği gibi, Asya ile Avrupa mutfak kültürlerinin bileşkesinden türeyen eklektik bir gastronominin ürünüdür. Pilav ile tartalet ve pastanın, tavuk göğsü ile pudingin, sarma ile kotletin bir arada hazırlandığı, kent soylu, kozmopolit bir ev mutfağı geliştiren İstanbullu Rum ailelerin yemek kültürü, sözlü geleneğe dayanan bir süreklilikle günümüze dek ulaşır. 19. yüzyılın sonlarına doğru orta sınıf Rum kızları arasında okuma yazma yaygınlaşınca, bir taraftan Paris'ten ve Atina'dan gelen, diğer taraftan İstanbul'da Rumca basılan kadın dergileri ve gazetelerinin mutfak köşelerinde yer alan yemek tarifleri ve ev kadınlarının el yazması yemek ve tatlı defterleri, günlük yaşamın temel öğelerinden birini oluşturan ev mutfağı üstüne araştırmalarda bulunanlara değerli bilgiler verir. Yukarıdaki olguları doğrulayan diğer bir önemli kanıt, Harikliya Kavafis'in 1860'lı yıllarda not ettiği el yazması Rumca yemek defteridir. 1835 Samatya doğumlu olup 1849'da 14 yaşındayken evlendirilen Harikliya Kavafis'e ait bu el yazması yemek defteri, oğlu ünlü şair Konstantinos Kavafis'in arşivinde bulunup 2003'te Atina'da tıpkı basımı yayımlanmıştır. Eşi ve çocuklarıyla önce İstanbul'da, daha sonra Londra ve İskenderiye'de yaşamış, yine İstanbul Yeniköy'e dönmüş, ardından İskenderiye'ye taşınmış ve 1899'da ölmüş olan H. Kavafis'in defteri, şimdiye kadar elime ulaşan en eski tarihli Rumca yemek defteridir. Defterde aşağıdaki sırayla bazı yemeklerin ve tatlıların yalnızca adları belirtilirken bazıları da genel tarifli notlardan oluşuyor. Havyar salatası, burada kastedilen tarama salatasıdır. Rumlar taramayı balık yumurtasından yaptıkları için havyar adıyla da tanımlarlardı. Güveçte et, tas kebabı, patlıcan püresi, közlenmiş patlıcana yağ katılarak hazırlanan püre etle servis ediliyor. Uskumru dolması, günümüzde de aynı tarifle hazırlanıyor. Lüfer dolması, fındıklı tarator, kapama, paça, mayonez, beyin salatası, beyin pane, salçalı dana dili, milanes salçalı pilav, dil balığı tavası, et, tavuk, karides pişirme yöntemleri, biber, lahana ve salatalık turşuları, zeytinyağında korunan tuzlu zeytin, galaktobureko, kremalı tatlı börek, kuru poğaça, irmik helvası, kurabiye, çörek, muhallebi, tavuk göğsü, tarçınlı, sakızlı şerbetler, kayısı şerbeti, vişne şerbeti, hurma tatlısı, kidono pasto, ayva feltesi, ağaç kavunu kaşık tatlısı, turunç kaşık tatlısı, vişne kaşık tatlısı, yine kaşık tatlılarından ayva rende, reçellerden vişne, turunç, ayva, Bayan Eulia'nın turtası, hoşaf, puding, revani, pasta, aşure, pandispanya, Charlotte Russe, saygo puding, paskalya çöreği, mayalı hamura, sakız, anason, mahlep, yağ, un, şeker katılarak, günümüze dek aynı tarifle hazırlanan paskalya çöreği ile Vasilo Pita, yılbaşı gecesi pidesi. 20. yüzyıla gelindiğinde Rum okullarının ev ekonomisi dersinde kız öğrencilerin mutfak konusunda da eğitildiğini görürüz. Beyoğlu A Hamam yokuşundaki Kentrico Rum Merkez Kız Lisesi'nin Pera'da kızlara eğitim sağlayan Rum Cemaat Okulu 1850'de tedrisata başladı. Zamanla orta ve lise bölümleri oluştu. Okul 1990'lı yıllarda kapandı. Ev ekonomisi bölümü öğrencilerinin 1917'deki sene sonu imtihanlarında hazırladıkları yemek menüsü İstanbul mutfağından örnekler içerir. Mayonezli balık, koyun kaburgası dolması, midye dolması, yumurta dolması, peynirli sufle, tarçınlı kek, bademli kurabiye, dondurma ve krem bavaroa. Dönemin Rum basınında yayımlanan yazılarda yemeklerin profesyonelce hazırlandığı, öğrencilerin gelecekte ev kadını veya zengin aile evlerinde aşçı olarak yemek pişirme sanatını başarıyla yürütebilecekleri belirtilir. Rum toplumunda 1960'lara kadar kadınların çalışması, öğretmenlik, terzilik, nakışçılık, aşçılık, dadılık, hizmetçilik gibi mesleklerle sınırlıydı. Kadınlara tanınan yegane toplumsal seçenek, iyi anne ve zevce rolüyle ev dışında hayırsever faaliyetti. Bu durumda mutfak, kadınlar için en önemli yaratıcılık ve kendini kanıtlama alanı olmaktaydı. 19. yüzyılın başlarına kadar evlerde yemek yer sofrasında yenilirdi. Konuklar büyük yer minderlerinde ve alçak taburelerde yer sofrasının etrafına dizilirdi. Dizlerinin üstüne makrina, makrama denen dokuma peçetelerin serilmesi Avrupalılaşma döneminin başladığı 19. yüzyıl ortalarına kadar devam ederken giderek yerini Avrupa tarzı beyaz keten masa örtüsü ve kolalı peçetelere bıraktı. Önceleri kullanılan seramik veya kalaylı bakır kaplarda yerlerini porselen yemek takımlarına terk etti. Kalaylı mutfak kaplarının kullanımı 20. yüzyıl sonlarına kadar sürdü. Yemekler ocak ve mangallarda kömür üstünde pişirilirdi. Ev kadınının işini kolaylaştıran hava gazı ocağı 20. yüzyıl başında önceleri Pera evlerinde kullanılmaya başlandı ve zamanla bütün İstanbul'a yayıldı. Buzdolabının keşfinden önce bozulmaya meyilli yemekler mutfak sandıçlarına asılan zembillerde korunurdu. Mutfağın kuzeye bakan penceresine yerleştirilmiş tel dolapta aynı koruyucu görevi üstlenirdi. Rum evlerinde günlük yemeğin hazırlanışı bilgi, beceri ve zaman gerektiren işlerdendi. Varsılların mutfağında yemeği erkek ya da kadın aşçılar ile yardımcıları hazırlardı. Kalabalık orta kesim ailelerde anne ile kayınvalidenin gözetiminde evin genç kadınları, gelin, görümce, yeğen ve evlatlıklar yemeği hazırlardı. Dar gelirli ev kadını da annesinden ve komşularından en iyi şekilde yapmasını öğrendiği, kozmopolit İstanbul mutfağına özgü, özel bilgi ve beceri gerektiren zeytinyağlı enginar, imam bayıldı, zeytinyağlı lahana sarması, yalancı dolma, patlıcan, uskumru, midye veya dalak dolmalarını geleneksel tariflere göre doğru pişirmesini bilir, gelen misafire kahve ile birlikte ikram edeceği ev likörünü, beyaz çevirme tatlısını, mevsimlik meyvelerle hazırladığı kaşık tatlılarını dolabında bulundururdu. En fakir ailenin evi sabun ve lavanta kokar, masasında bembeyaz kolalı peçeteler, mangal külüyle parlatılan tertemiz çatal bıçak ve kaşıklar bulunurdu. Tabağında yarım soğan, iki zeytin, iki dolma olsa bile kural değişmezdi. 19-20 arası yenen akşam yemeği aile fertlerini bir araya getiren günün en kutsal saatiydi. Sofra başında her türlü yakınma ve dırdırdan kaçınılırdı. Çocukların yemek seçme hakkı yoktu. Önlerine, tabaklarına konan yemeği yemek zorundaydılar. Bilge nineler, su küçüğün, söz büyüğün deyimiyle söz hakkının sınırını belirtirdi. Kışın akşam sofrasının baş yemeği çorbaydı. Mevsim sebzelerinden oluşan bir zeytinyağlı, balık, et veya etli baklagilden oluşan ana yemek, salata, meyve, komposto veya hoşafla noktalanırdı. Rum evlerindeki beslenme geleneği Ortodoks dini kuralları gereği yılın oruç ve bayram günlerine göre düzenlenmiştir. En önemli iki bayramdan birincisi 12 günlük Dodekaimeron, Noel, İsa'nın doğum günü, yılbaşı ve Teofania, İsa'nın vaftiz günü ile ilkbahardaki Paskalya kutlamasıdır. Rum evlerinde ailenin isim günü kutlamaları da önemlidir. Yeni doğan bebeklere verilen isimler Aziz veya Azize adlarıdır. Yılın 365 günü değişik Aziz ve Azize'ye adandığından hemen her gün akraba ve dosttan birisinin isim günü kutlanır. Bütün bu özel günler için tatlı ve yemek hazırlığı eskiden evlerde günlerce sürerdi. Ailenin kış hazırlığı Eylül ayında başlar. Ev onarılır, gerekirse boyanır, sobalar kurulur, her şey baştan aşağı temizlenir. Ekim sonlarında sıcaklık hissedilir derecede düşer. Sobalar yakılır, halılar serilir, kışlık perdeler takılır, koltuk ve kanepelerin üstünden yazlık örtüler alınır. Evler temizlikten ışıldar. Dış kapının tokmağından sobanın maşasına kadar her şey pırıl pırıldır. İkonların korunduğu, ikonostakideki ve raflardaki nakışlı ufak beyaz perdeler, örtüler, beyaz nakışlı keten masa örtüleri ve peçeteler kolalanır. Mutfaktaki bakır kapkacak kalaylanır. Bildik ham maddelerden farklı bileşim ve karışımlarla ortaya çıkacak büyülü simyaları kabule hazırlanır. Evlerimizde her yıl tekrarlanan büyük bayram kutlamaları dışında yıllık döngü içinde yinelenen isim günü, yortu, kutlamaları genellikle sonbaharda 26 Ekim'de Agios Dimitrios yortusuyla başlar. Babamın isim günü Aralık ayının 6'sında kutlandığından sırada doğum günüm ile Noel, yılbaşı ve Noel'de de dedemin isim günü kutlandığından bütün bir ay boyu evde şenlik yaşanırdı. Masal yıllarımın mutfağını oluşturan ilk anılar sanırım 2-3 yaşındayken babaannemin küçük pazardaki evinde başlar. 20. yüzyıl başlarında Niğde'nin köylerinden İstanbul'a çalışmaya gelen erkekler giderek ailelerini de beraber getirirler ve Eminönü'nden Fener'e uzanan kıyı şeridine yerleşirler. Niğde'nin Ulu Ağaç köyü Rumlarından olan Hristo dedem, akrabaları ve hemşerileriyle haldeki sıra dükkanlarda sebze meyve satarlardı. Evleri Rumların meyvahoş veya piyasa olarak adlandırdıkları büyük meyve sebze halinin arka sırasında Haliç'e bakan iki katlı eski taş binalardan biriydi. Evlerin girişi arka sokaktandı. Pencereler boyunca uzanan sedirden görüp bugüne kadar içimde taşıdığım ilk İstanbul manzaram Karaköy ile Unkapanı Köprüsü arasındaki Haliç kıyıları, binalar, Galata Kulesi ve Arıkovanı'ndaki hareketliliği andıran haldeki insan ve meyve sebze bereketidir. Bu görüntü beni o kadar etkilemiş ki bugüne kadar gittiğim her çarşı pazarda kendimi evimdeymiş gibi hissederim. Evin bitişiğinde sahilde yer alan büyük çardak bahçeli camlı kahveden gün boyu etrafa yayılan Safiye Ayla, Hamiyet Yüceses, Perihan Sözeri ve diğer ünlülerin klasik Türk müziği ezgileri, o yaşlarda duyduğum bu ilk şarkılar müzik beğenimi yönlendirdi diyebilirim. Yukarıda bahsettiğim sıra evler 1950'li yıllarda caddeyi genişletme çalışmaları sırasında yıkıldı. Dedem ile ailedeki emmiler, dayılar, enişteler sakin, munis, sevecen, eşlerinin gözlerinin içine bakan dünya şekeri insanlardı. Babaannem başta olmak üzere hepsi Kapadokya doğumluydu. Diğer yaşlı teyzeler, geleneksel kurallara saygılı, dindar, Anadolu kökenli olmayanları pek sevip saymayan, İstanbullu gelinleri küçümseyip hor gören ve aile içinde sözleri, tavırları kanun sayılan, okuma yazmadan yoksun ancak korkunç akıllı kadınlardı. 20. yüzyılın ortalarında İstanbul'da, belki de Anadolu'da, korunmuş nadir anaerkil düzenin son savunucularıydılar. Ben Deniz, babaannemin ilk torunu, adaşı ilk göz ağrısıydım. Yavrim, ciğerim diyerek beni bağrına basar, sokağa çıktığımızda Anadolu'da kadınların yaptığı gibi beni şalıyla sarmalar, sırtında taşırdı. İlkokula başlamadan önce babaannem ve dedemle Karamanlı Rumcası ile konuşup anlaşırdım. Babaannem bayram sofrasından kalkarken haç çıkarır, "Sofranızdan İbrahim ve İshak peygamberlerin bereketi eksik olmasın," dileğinde bulunurdu. Kendi elleriyle hazırladığı köfte şeklindeki kurutulmuş tarhanadan neredeyse her gün pişirdiği sucuklu tarhana çorbası, pastırmalı kuru fasulye, bulgur pilavı, turşu, zeytin, peynir, yeşil biber, tere, soğan, sarımsak günlük yiyeceklerdendi. Oruç dönemlerinde çemenden yassı yumrular yapıp kurumaya bırakır, sonra bunlar zeytin, tere ve turşu eşliğinde ekmeğe katık edilip yenirdi. Tahinli çorba, çemenli çorba pişirir, bakkaldan alınan taramayı sade haliyle ekmeğe sürüp oruç yemeği olarak sofraya getirirdi. Bayramlarda babaannem tavuk haşlar, pirinçle arası hoş olmadığından yanına bulgur pilavı hazırlardı. Canı çektiğinde üst katın terasında konaklayan güvercinlerden tutup, sert mizacına uygun bir hareketle onları keser, tüylerini yolup pişirirdi. 1990'lı yıllarda yemek tarihiyle ilgili bibliografyayı araştırırken, Kapadokya monografilerinde güvercin kebabının ta eski yıllardan beri bölgenin özel yemekleri arasında yer aldığını gördüm. Sonra Bakırköy'ün masalımsı 1950'li yılları başlar. Ahşap mimarinin en güzel örneklerini içeren, beyaz boyalı iki ya da üç katlı konaklarla donanmış bir hayal kentinde çocukluk ve ilkokul yıllarımı yaşamak mutluluğunu bugüne dek hep içimde taşıdım. Sanırım İstanbul'un nüfusu o yıllarda 1,5 milyon civarındaydı. Bakırköy 10-15 bin nüfuslu bir semtti. Evimiz tren istasyonundan çıkarken tren raylarına paralel uzanan Hatboyu Caddesi girişinde eski ikiz konaklardan biriydi. Önce alt katında oturduk. 1-2 yıl sonra üst kata taşındık. Geniş bir merdivenle holden eğik tavanlı çatı katına çıkılırdı. İki odası düş masallarımın mekanına dönüşürdü. Ev büyük bir bahçenin içindeydi. Edirne'den getirilen meyve ağaçlarının gölgesinde evden aldığımız yiyeceklerle arkadaşlarla piknikler yapıp evcilik oynardık. Bahçenin yanındaki alanda ise mahallenin çocukları top oynar, sesleri tren sesine karışır, mahalleyi çınlatırdı. Okumayı söktükten sonra evimize gelen her yazılı kağıdı ilgiyle okurdum. Anlayıp anlamamam önemli değildi. Eve her gün bir Rumca ve bir Türkçe günlük gazete alınırdı. Pazarları 4 gazete alma özgürlüğüm, büyüdükçe pazar günleri gazete okuma keyfine dönüştü. Ayrıca Rumca yayımlanan aylık Pedikos Kosmos, Çocuk Dünyası dergisi benim içindi. Onun dışında 1950'de Atina'da yayına giren Yineka, Kadın, günümüzdeki Marie Claire dergisinin benzeri adlı ev, moda, yemek, günün kadın sorunlarını irdeleyen aylık dergiye annem aboneydi. Okul kitapları ve masallarla birlikte yukarıda saydığım yayınlarda okumayı sevmeme, giderek kitap kurdu olmama neden oldu. İlkokul 4'te doğum günümde hediye edilen Dickens'ın Büyük Umutlar kitabını ilk okuduğumda pek bir şey anlamadım. O ucube salonda garip giysili, az buçuk kaçık teyzenin yanında yaşayan şımarık, zengin kız ile konağa onunla oynamaya çağrılan fakir Pip, kendisini küçümseyen, aşağılayan biriyle oynamayı niye kabulleniyordu? Zaman içinde okul kitaplıklarındaki bütün kitaplar okundu. Hatta ortaokuldayken, Haziran ayı başında annemle İstiklal Caddesi'ndeki Sander Kitap Evi'ne gider, dünya edebiyatından 10-12 kitap alırdım. Satış elemanı, "Tatilde çocuklar dinlenmeli, niye kızınıza baskı yapıyorsunuz?" diye sitem eder, anacığım da, "Biz karışmıyoruz, kendi tercihidir." diye cevaplardı. Trakyalı bağcı bir ailenin kızı olan Bakırköy doğumlu anneannem Doreta'nın güleç, sabırlı, özverili, sonsuz hoşgörülü, herkesi sevgiyle kucaklayan üstün insanlık yapısını hatırladıkça yüreğim ısınır. Eşini gençken kaybetmiş, 7 çocuğunu binbir zorlukla ama eğilmeden büyütmüştü. Anneannem kaşık tatlıları, irmik helvası, zeytinyağlı yemek ve dolma ustasıydı. Spesiyaliteleri dalak dolması ile zeytinyağlı yalancı dolma ve stifado idi. Stifadoyu bazen tavuk kanatlarıyla pişirirdi. Zuhurat Baba da mandırası olan çocukluk arkadaşı Efemiya nineyi ziyarete gittiğinde beni de yanında götürürdü. Böylece dünyadan bir haber şehirli bir çocuk olarak köy hayatını tanımış oldum bu gezilerde. İlk kez o çiftlikte bir ağıl görüp manda, inek, keçi, koyun, kuzu, kaz ve ördeklerle karşılaştım. Hayvanlara nasıl yem verildiğini, nasıl süt sağıldığını ve yumurta toplandığını merakla izledim. İlkokuldaki öğretmenlerimizden bazıları, birkaçıyla dostluğumun hep sürdüğü okul arkadaşlarım, ilk göz ağrıları, sık sık gidip gelen sevecen teyzelerim, iyi bir avcı olan eniştemin Eylül ayında başlayan bıldırcın avı serüvenleri ve av dönüşünde bize de gönderilen bıldırcınlardan annemin pişirdiği bıldırcınlı pilavın rayha ve lezzeti o yılların tatlı anılarındandır. Belki de ilkokul 3'teydim. Babam bir cumartesi İstanbul'a yeni gelen düdüklü tencerelerden 2 tane, bir büyük bir küçük, alıp eve geldi. Pazar sabahı düdüklü tencerenin kutusunda yer alan yemek pişirme kılavuzu okundu ve tantanalı bir halde zeytinyağlı Ayşe kadın fasulye pişirildi. Orkestra şefi babamdı. Sanırım bütün kurallara uyuldu. Ancak yemek lezzetli olacak mı şüphe ve merakıyla buharın tamamen çıkmasını beklemeden babamın kapağı sıkıca tutup açmasıyla yemeğin tümü tavana yapıştı. İyi ki kapak elinden uçup bizleri yaralamadı. 2-3 dakika sonra tavandan başımıza fasulye taneleri yağmaya başladı. Havada tuttuğumuz taneleri yerken hepimize fasulyeler çok lezzetli gelmişti. İkinci düdüklü tencere serüvenimi Cihangir'deki evde üniversiteye giriş sınavları sırasında yaşadım. Annem yemeği düdüklü tencerede pişirip ateşi söndürmüş. Buharın çıkması için gerekli işlemi yapmış. Bu arada bulaşıkları da yıkayıp süzülsün diye ocağın yanındaki tepsiye dizmiş. Komşuya sabah kahvesine gitmişti. Odamda ders çalışırken aniden korkunç bir gürültüyle irkildim. Sanki bir duvar çökmüştü. Pencereden dışarı baktım ama hiçbir şey göremedim. Odaları dolaşıp mutfağa geldiğimde olay anlaşıldı. Zamanla kullanılmaktan eskimiş düdüklü tencere buharını atamamış, o güçle ocaktan tepsideki tabakların üstüne zıplayıp kırmış, oradan yere bomba gibi düşüp yerdeki karolara hasar vermişti. O gün bugündür evimde düdüklü tencere kullanmak ihtiyacını hissetmedim. Yemekleri şimdiye kadar hep kısık ateşte kendi suyunda pişiririm. İlik gibi çok lezzetli olur. Bu anıları birkaç yıl önce Atina'da bir film yönetmenine anlatınca hazırladığı senaryoya eklemişti. Birinci ayrımın sonu sayfa 19.